Ayrım 16.
Güzeller güzeli, soylu hanımefendi. Güzelliğinizi gözlerimin önüne sererek bana göstermiş olduğunuz sınırsız iyiliğe karşılık verebilecek durumda olmayı çok isterdim. Ancak iyilerin peşini asla bırakmayan talih beni bu yatağa yatırmayı uygun buldu. Bu paramparça halimle isteklerinizi karşılamaya gönüllü olsaydım bile imkansız olacaktı. Ayrıca bu imkansızlığa daha büyük bir başkası da ekleniyor. O da en gizli hayallerimin biricik efendisi olan eşsiz Dulcinea del Toboso'ya vermiş olduğum sadakat sözüdür. Aksi takdirde sınırsız iyiliğinizin karşıma çıkardığı talihi teperek budala bir şövalye durumuna düşmezdim. Don Quixote'nin kendisini böyle sımsıkı tuttuğunu gören Maritornes bunalmış, ter içinde kalmıştı. Söylediği sözleri ne anlıyor ne dinliyor, hiç konuşmadan kurtulmaya çalışıyordu. Kirli arzuların uyanık tuttuğu katırcı ise, aşiftesi kapıdan içeri girdiği anda işitmiş, Don Quixote'nin bütün söylediklerini dikkatle dinlemişti. Asturyaslı'nın bir başkası uğruna verdiği sözü tutmamasını kıskanarak, Don Quixote'nin yatağına iyice yaklaştı ve anlayamadığı bu sözler nereye varacak diye beklemeye başladı. Ama kızın kurtulmak için çırpındığını, Don Quixote'nin de onu tutmaya çalıştığını görünce bu şakayı tatsız buldu. Kolunu havaya kaldırdı ve sevdalı şövalyenin kemikli çenesine öyle korkunç bir yumruk indirdi ki ağzını kan içinde bıraktı. Bununla da yetinmeyip kaburgalarının üstüne çıktı ve ayaklarını büyük bir hızla hareket ettirerek hepsini tek tek bir güzel çiğnedi. Biraz çürük olan ve iğreti temelleri oturan yatak, katırcının fazladan yükünü kaldıramayıp yere çöktü. Çıkan büyük patırtı hancıyı uyandırdı. Hemen Maritornes'in kavga ettiğini düşündü. Çünkü yüksek sesle çağırdığı halde cevap alamıyordu. Bu şüpheyle yatağından kalktı ve bir kandil yakıp kavgayı işittiği yere doğru gitti. Patronunun geldiğini gören ve ne kadar sinirli olduğunu bilen kız, dehşet içinde, altüst halde, hala uyumakta olan Sancho Panza'nın yatağına sığındı ve yatağın içinde büzüşüp tor top oldu. Hancı içeri girip dedi ki, ''Neredesin orospu? Bunlar mutlaka senin başının altından çıkmıştır.'' Bu sırada Sancho uyandı ve neredeyse üstüne binmiş olan kütleyi hissedince kabus gördüğünü sanıp sağa sola yumruk atmaya başladı. Bunların bilemiyorum kaç tanesi Maritornes'e isabet edince, o da acısından gözü namus filan görmeyip Sancho'ya o kadar çok yumrukla karşılık verdi ki maalesef uykusunu kaçırdı. Bu muameleye maruz kaldığını gören, üstelik kim olduğunu da bilmeyen Sancho, mümkün olduğunca doğrulup Maritornes'e sarıldı ve ikisinin arasında dünyanın en zorlu ve en komik boğuşması başladı. Katırcı, hancının kandilinin ışığında sevgilisinin halini görünce, Don Quixote'yi bırakıp gerekli yardımı yetiştirmeye koştu. Hancı da aynı şeyi yaptı ama onun niyeti başkaydı. O, kızı cezalandırmaya gidiyordu. Çünkü bu patırtının tek sorumlusunun o olduğundan emindi. Böylece masaldaki gibi kedi fareye, fare ipe, ip sopaya misali, katırcı Sancho'ya, Sancho kıza, kız ona, hancı kıza vuruyor. Hepsi o kadar hızlı hareket ediyordu ki bir an durup ara vermiyorlardı. Dipnot. Bir numaralı dipnotla başlayan sansürlü bölümün sonu. En güzeli de hancının kandilinin sönmesi oldu. Karanlıkta kalınca hiç acımadan rastgele vurmaya başladılar. Ellerini attıkları yerde sağlam bir şey bırakmıyorlardı. Tesadüf o gece handa eski Toledo Santa Hermandad kolluklarından biri kalıyordu. Kavganın tuhaf gürültülerini duyunca kısa değneğiyle belgelerinin bulunduğu kutuyu kapıp karanlıkta odaya girdi ve dedi ki, dipnot, Santa Hermandad'ın kolluk kuvvetleri yetkilerinin göstergesi olarak yeşil renkli kısa değnek taşırlar, belgelerini teneke kutuda yanlarında bulundururlardı. Kanun namına durun, Santa Hermandad namına durun. İlk önce çökmüş yatağında yediği yumruklardan kendini kaybetmiş, sırtüstü yatan Don Quixote ile çarpıştı. El yordamıyla ilerlerken yapıştığı sakalını tutuyor, bir yandan da kanun namına diye tekrarlıyordu. Ama yakaladığı adamın kıpırdamadığını görünce ölü olduğunu, içeridekilerin de onun katili olduğunu sandı ve bu şüphe üzerine sesini iyice yükselterek bağırdı. ''Hanın kapısını kapatın, kimseyi dışarıya salmayın, adam öldürülmüş burada.'' Bu haykırışla herkes yerinden sıçradı ve her biri sesi duyduğu anda kavgayı kesti. Hancı odasına, katırcı semerlerine, kız da odasına çekildi. Sadece bahtsız Don Quixote ve Sancho oldukları yerden kıpırdayamadılar. Bu arada kolluk Don Quixote'nin sakalını bıraktı ve suçluları bulup tutuklamak üzere bir ışık aramaya çıktı. Ama bulamadı çünkü hancı odasına giderken lambayı mahsus söndürmüştü. Mecburen şömineye gidip uzun uğraşlar sonunda başka bir kandil yakabildi. 17. Bölüm. Korkusuz Don Quixote'nin maalesef şato sandığı handa sadık silahtarı Sancho Panza ile birlikte geçirdiği bitmek bilmeyen sıkıntılara dair. Don Quixote bu arada buhranı atlatmış, bir gün önce Sopalar Vadisi'nde yatarken silahtarına seslenmek için kullandığı ses tonuyla Sancho'yu çağırmaya koyulmuştu. ''Sancho arkadaşım, uyuyor musun? Uyuyor musun Sancho arkadaş?'' ''Ne uyuması? Zavallı ben!'' diye cevap verdi Sancho sıkıntıyla, küskünlükle. ''Bu gece bütün şeytanlar beni buldu ya.'' ''Böyle düşünmekte şüphesiz haklısın.'' dedi Don Quixote. ''Çünkü ya ben bir şey bilmiyorum ya da bu şato perili. Bilmen gereken bir şey var. Ama bu söyleyeceğimi ben ölünceye kadar bir sır olarak saklayacağına yemin etmen gerekiyor.'' ''Tamam ediyorum.'' dedi Sancho. ''Herhangi bir kimsenin'' dedi Don Quixote, ''şerefinin lekelenmesine karşı olduğum için söylüyorum.'' ''Tamam, yemin ediyorum dedim ya.'' diye cevap verdi Sancho. ''Zat-ı âliniz ölünceye kadar söylemeyeceğim. Tanrı kısmet etse de yarın söyleyebilsem.'' ''Sana o kadar mı kötülük ediyorum ki çabucak ölmemi istiyorsun Sancho?'' diye sordu Don Quixote. ''Ondan değil.'' dedi Sancho. ''Ben hiçbir şeyi pek fazla saklamaktan hoşlanmam. Saklıya saklıya çürümelerini de istemem.'' ''Ne için olursa olsun.'' dedi Don Quixote. ''Ben senin sevgine ve saygına daha çok güveniyorum. Şunu bilmen gerekiyor. Bu gece başıma öyle tuhaf bir serüven geldi ki ne söylesem azdır. Kısaca anlatayım. Biraz önce bu şatonun sahibinin bu dünyada benzeri az bulunur güzellikteki kızı bana geldi.'' Güzelliğini sana nasıl söylesem, keskin zekasını nasıl anlatsam, kalbimin efendisi Dulcinea del Toboso'ya olan sadakatimi korumak için hiç değinmeden geçmek zorunda olduğum diğer gizli şeyleri sana nasıl ifade etsem. Sana bir tek şey söylemek istiyorum. Ya talihin avucuma koyduğu bu lütufları Tanrı kıskandı ya da, ki bu herhalde daha doğru, dediğim gibi bu şato perili. Çünkü ben kendisiyle tatlı ve sevdalı bir sohbete dalmışken, nereden nasıl geldiğini görmediğim, dağ gibi bir devin koluna yapışık bir el, çeneme öyle bir yumruk oturttu ki ağzım kan içinde kaldı. Sonra da öyle bir ezdi ki beni, dün Rosinante'nin küstahlığı yüzünden Galiçyalılar senin de bildiğin saldırıyı yaptıktan sonraki halimden daha kötüyüm. Buradan şu sonucu çıkarıyorum. Bu kızın güzelliğinin hazinesini Magripli bir büyücü saklıyor, üstelik de benim için değil. Benim için de değil dedi Sancho. Çünkü beni 400'den fazla Magripli öyle bir dövdü ki dünkü sopalar yanında balla kaymak kalır. Ama söyler misiniz efendim, bizi bu hale getiren bu garip serüvene ne diyorsunuz? Zat-ı âlinizin durumu o kadar kötü değil. Çünkü kollarınızda o anlattığınız eşsiz güzelliği tutmuşsunuz. Peki ben, hayatımda görüp göreceğim en sağlam dayağı yemekten başka ne geçti elime? Ah ben de, beni doğuran anam da ne bahtsızmışız. Gezgin şövalye değilim, olmayı da asla düşünmüyorum. Ama bütün felaketlerde en büyük pay bana düşüyor. Yani sen de mi dayak yedin dedi Don Quixote. Öyle dedim ya, soyuma lanet etmedim mi dedi Sancho. Üzülme dostum dedi Don Quixote. Ben şimdi o nadide balsamı hazırlarım. Göz açıp kapayıncaya kadar iyileşiriz. Bu arada kolluk kandili yakmayı başarıp ölü zannettiği adama bakmaya geldi. O içeri girdiği anda Sancho adamın üzerinde gömlek, başında gecelik takkesi, elinde kandiliyle pek asık bir suratla geldiğini görünce efendisine sordu. Efendim, acaba büyücü Magripli bu mu? Eksik bıraktığı bir şey olmuştur diye bizi tekrar cezalandırmaya mı geliyor? Magripli bu olamaz dedi Don Quixote. Çünkü büyücüler kimseye görünmezler. Görünmeseler de hissettiriyorlar dedi Sancho. Omuzlarıma sorun söylesinler. Benimkiler de söyleyebilir diye cevap verdi Don Quixote. Ama bu şu gördüğümüz adamın Magripli büyücü olduğunu düşünmemiz için yeterli bir sebep değil. Kolluk gelip ikisinin böyle sakin sakin konuştuğunu görünce şaşırdı. Bu arada Don Quixote yediği dayaktan ve yakılardan hala kıpırtısız sırt üstü yatmaktaydı. Kolluk yaklaşıp sordu. Nasılsın zavallı adam? Senin yerinde olsam daha terbiyeli konuşurdum dedi Don Quixote. Bu memlekette gezgin şövalyelerle böyle mi konuşuluyor sersem? Bu kadar kötü durumda bir adamın kendisiyle böyle konuşmasına dayanamayan kolluk, içindeki yağla birlikte kandili havaya kaldırıp Don Quixote'nin tepesine indirdi ve kafasını güzelce yardı. Ortalık karanlığa gömüldüğü için de hemen dışarı çıktı. Sancho Panza dedi ki, ''Efendim bu adam hiç kuşku yok, Magripli büyücü. Herhalde hazineyi başkalarına, yumruklarla kandilleri de bize saklıyor.'' Doğru dedi Don Quixote. Bu büyü işlerine hiç aldırmamak, kızıp sinirlenmemek gerekiyor. Bunlar görünmez ve hayali olduklarından ne kadar arasak da intikam alacak birini bulamayız. Sancho, sen kalkabiliyorsan kalk da bu şatonun sahibini çağırıver. Sağaltıcı balsamı yapmak için biraz yağ, şarap, tuz ve biberiye versinler bana. Bu sefer sahiden ihtiyacım var galiba. O hayaletin açtığı yaradan çok kan akıyor. Sancho kemikleri sızım sızım sızlayarak kalkıp karanlıkta hancıyı bulmaya gitti. Düşmanı ne durumda diye dinlemekte olan kollukla karşılaşınca dedi ki, ''Beyefendi kim olursanız olun, lütfedip bize birazcık biberiye, yağ, tuz ve şarap verin. Dünyanın en büyük gezgin şövalyelerinden birini iyileştirmek için lazım bunlar.'' Kendisi bu handa bulunan Magripli büyücü tarafından ağır yaralanmış halde şu yatakta yatıyor. Kolluk bunları duyunca adamın aklından zoru olduğuna kanaat getirdi. Şafak sökmekteydi, hanın kapısını açıp hancıya seslenerek adamcağızın istediklerini söyledi. Hancı bütün istediklerini verdi, Sancho da alıp Don Quixote'ye götürdü. Don Quixote başını ellerinin arasına almış, kandilin acısından yakınıyordu. Aslında büyükçe iki şişten başka bir zararı olmamıştı. Onun kan sandığı, çektiği işkencenin sıkıntısıyla döktüğü terdi. Neyse malzemeleri aldı, hepsini karıştırıp uzunca bir süre kıvamının uygun olduğuna kanaat getirinceye kadar kaynatarak bir bileşim yaptı. Bileşimi içine koyacağı bir tüp istedi. Handa tüp bulunamayınca bir yağ şişesine ya da teneke yağdanlığa koymaya karar verdi. Hancı kendisine ücretsiz armağan etti bunu. Dipnot, bu bölüm 1624'te Portekiz Engizisyonu'nun sansürüne uğradı. Sonra şişeyi kutsamak için 80 Rabbin duası, bir o kadar da Ave Maria, Meryem Ana ve Amentü duası okudu, her sözcükte de haç çıkardı. Bütün bunlarda Sancho, hancı ve kolluk da hazır bulundular. Katırcı ise huzur içinde katırlarının bakımıyla ilgileniyordu. Bu iş bittikten sonra Don Quixote çok değerli olduğuna inandığı balsamın etkisini hemen kendi üzerinde denemek istedi ve şişeye sığmayan, kaynadığı tencerede kalan sıvıdan 4-5 bardak içti. İçer içmez de kusmaya başladı, sonunda midesinde hiçbir şey kalmadı. Kusmanın verdiği sıkıntı ve kalp sıkışması yüzünden oluk oluk terliyordu. Üstünü örtüp kendisini yalnız bırakmalarını istedi. Dediğini yaptılar. 3 saatten fazla uyudu. Uyandığında bedeni öyle hafiflemiş, ağrıları o kadar azalmıştı ki iyileştiğini sandı. Gerçekten de Fierabras'ın balsamını bulduğunu sandı ve bu ilaçla artık hiç korkmadan, ne kadar tehlikeli olursa olsun her tür belaya, savaşa ve kavgaya girebileceğini düşündü. Sancho Panza da efendisinin iyileşmesini mucize kabul etti ve tencerede kalan hatırı sayılır miktarda ilacı kendisine vermesi için yalvardı. Don Quixote izin verince tencereyi 2 eliyle tutup büyük bir inançla, daha da büyük bir hevesle kafasına dikti ve neredeyse efendisi kadar bir miktarı yuvarladı. Ne var ki zavallı Sancho'nun midesi efendisininki kadar hassas olmasa gerek, kusmadan önce öyle daraldı, öyle bunaldı, ter bastı, baygınlık geçirdi ki gerçekten son saatinin geldiğini sandı. Bu sıkıntılar ağrılar yüzünden balsama ve onu kendisine veren hayduda lanetler yağdırıyordu. Onu bu halde gören Don Quixote dedi ki, "Bence bütün bunlar şövalye unvanı taşımadığın için başına geldi Sancho. Çünkü öyle sanıyorum ki bu iksir şövalye olmayanlara iyi gelmiyor." "Zat-ı Aliniz bunu biliyorduysa," dedi Sancho, "bana da soyuma da lanet olsun, niçin tatmama izin verdiniz?" Bu arada bileşim yapacağını yaptı ve zavallı silahtar hem alttan hem üstten öyle bir hızla çıkarmaya başladı ki tekrar üzerine uzandığı su kamışından hasır ve üzerine örttüğü çaput işe yaramaz hale geldi. Öyle terliyor, nöbetler, baygınlıklar geçiriyordu ki yalnız kendisi değil herkes öleceğini sandı. Bu fırtına, bu musibet yaklaşık 2 saat sürdü, sonunda da efendisi gibi rahatlamayıp ayakta duramayacak kadar bitkin, harap kaldı. Ama dediğimiz gibi hafiflemiş, iyileşmiş olan Don Quixote hemen oradan çıkıp serüven peşine düşmek istiyordu. Orada harcanan vakit, dünyayı ve dünyadaki muhtaçları kendi iyiliğinden, yardımından mahrum etmekmiş gibi geliyordu ona. Hele balsamının verdiği güven olduktan sonra. Böylece bu isteğe karşı koyamayarak Rosinante'yi kendisi eğerleyip silahlarının eşeğine semer vurdu. Sancho'nun giyinip eşeğine binmesine de yardım etti. Sonra atına binip hanın bir köşesine gitti ve orada bulunan bir kargıyı mızrak olarak kullanmak üzere aldı. Handa bulunan herkes onu seyretmekteydi. 20 kişiden fazlaydılar. Hancının kızı da seyrediyor, Don Quixote de gözlerini kızdan ayırmıyordu. Ara sıra öyle bir iç çekiyordu ki ciğerleri sökülüyormuş gibi oluyordu. Herkes de kaburgalarındaki ağrıdan sanıyordu. En azından bir önceki gece yakılar yakılırken görenler öyle düşünüyordu. İkisi de hayvanlarına bindikten sonra Don Quixote kapının önünde durup hancıya seslendi ve sakin, ciddi bir sesle konuştu. "Şatonuzda gördüğüm iyilikler saymakla bitmez. Size ömrüm boyunca müteşekkir kalacağım. Eğer iyiliklerinizin karşılığını size hakarette bulunmuş olan bir küstahtan intikam alarak ödeyebilirsem, bilin ki benim görevim güçsüz olanları savunmak, haksızlığa uğrayanların intikamını almak ve hainleri cezalandırmaktan başka bir şey değildir. Hafızanızı yoklayın. Benden isteyebileceğiniz bu tür bir şey bulursanız söylemeniz yeterlidir. Şövalyelik unvanım üzerine yemin ederim ki her istediğinizi yapacağım, dileklerinizi yerine getireceğim." Hancı da aynı sükunetle cevap verdi. "Saygıdeğer şövalye, benim adıma herhangi bir hakaretin intikamını almanıza gerek yok. Çünkü hakaret yapıldığında ben uygun bulduğum intikamı kendim almayı bilirim. Tek istediğim Zat-ı Ali'nizin gece handa yaptığı masrafı ödemenizdir. Hayvanlara verilen saman ve arpanın yanı sıra yemek ve yatak parası." "Yani burası han mı?" dedi Don Quixote. "Şanıyla şerefiyle," diye cevap verdi hancı. "Ben şu ana kadar yanılmışım," dedi Don Quixote. "Gerçekten şato sanıyordum burayı, hem de büyük bir şato. Ama madem şato değil hanmış, şimdilik yapabileceğimiz ücret konusunda beni mazur görmeniz. Gezgin şövalyeliğin kurallarına karşı gelemem. Kesin olarak biliyorum ki, bugüne kadar tersi olduğuna dair tek bir şey okumadım. Onlar kaldıkları hanlarda asla yatak veya başka bir şeye para ödememişlerdir. Çünkü gece gündüz yaz kış demeden kah yaya kah at üstünde aç susuz soğuğa sıcağı aldırmadan gökyüzünün bütün şiddetine yeryüzünün bütün sıkıntılarına maruz kalarak serüven peşinde koşmanın dayanılmaz zorluklarına katlanmalarına karşılık en iyi şekilde ağırlanma ayrıcalığını hak etmişlerdir. Benim bütün bunlarla hiç ilgim yok dedi hancı. Borcunuzu ödeyin, masalları, şövalyeleri bir yana bırakalım. Benim geçimimi kazanmaktan başka şeyle hesabım yok. Sen sersemin tekisin, aşağılık bir hancısın diye cevap verdi Don Quixote. Ve Rosinante'yi mahmuzlayıp kargısını sapından tutarak kimse durduramadan handan ayrıldı. Silahları arkadan geliyor mu diye bakmadan uzun bir süre gitti. Para ödemeden gittiğini gören hancı parayı Sancho Panza'dan almak istedi. Ama o efendisi vermek istemediğine göre kendisinin de vermeyeceğini söyledi. Kendisi gezgin bir şövalye silahtarı olduğuna göre hanlarda hiçbir şeye para ödememe kuralı ve mantığı efendisi için olduğu kadar kendisi için de geçerliydi. Hancı buna çok kızdı ve ödemezse zorla ödeteceğini, pişman edeceğini söyleyerek tehdit etti. Sancho buna efendisinin şövalye unvanının kuralları uyarınca hayatı pahasına da olsa tek metelik ödemeyeceği cevabını verdi. Gezgin şövalyeliğin köklü ve yüce geleneğini çiğneyecek değildi. Böyle adil bir ayrıcalığı bozup ileride dünyaya gelecek olan şövalye silahtarlarının kendisinden yakınmasına yol açacak da değildi. Zavallı Sancho'nun kara bahtına handa bulunanlar arasında Segovyalı 4 hallaç, Cordoba at meydanından 3 iğneci ve Sevilla Panayır mahallesinden 2 adam vardı. Neşeli, iyi niyetli, şakacı, eğlenmeyi seven insanlardı. Sanki aynı anda hepsini şeytan dürtmüş gibi Sancho'nun yanına gidip eşeğinden indirdiler. Sonra aralarından biri hana girip hancının yatağındaki battaniyeyi aldı. Sancho'yu üstüne attılar. Ama havaya bakıp tavanın yapacakları şey için biraz alçak olduğunu görünce avluya çıkmaya karar verdiler. Orada sınır gökyüzüydü. Avluda Sancho'yu battaniyenin ortasına koyup havaya atmaya, karnaval köpeğiyle oynar gibi oynamaya başladılar. Zavallıcı koplatılırken öyle çığlıklar atıyordu ki efendisi duydu, yeni bir serüven ayağına geliyor sanıp dikkatle dinledi, sonunda çığlıkların silahlarına ait olduğundan kuşkusu kalmadı.